Ayrım 6, sayfa 65. 5. Nazca Peru, 2 gün sonra. Şah sıcak çöl havası hızla kulaklarına çarpıp vücudundaki nemi hızla yok ederken gülümsüyordu. Bu inanılmayacak kadar düz pilotada üstü açık ciple 150 kilometrin üstünde bir hızla araba kullanırken başlangıçta çok sıkıcı olacağını düşündüğü bu yolculuktan neredeyse zevk almaya başlamıştı bile. Ama aynı şeyi hemen yanında yolcu koltuğunda oturan, aslında o anda eski kahverengi cipin sürücü koltuğunda olması gereken ürkek şoförü Ataol Alpa için söylemek mümkün değildi. Ataol Alpa o anda Şah'ın önerdiği 20 doları kabul etmemiş olmayı diliyordu. Ne var ki özellikle de o günlerde İnka kökenli yerliler için iş çok azdı. Normalde feribotla gelen turistler için günlük çöl turları düzenliyordu. Ancak bu alandaki kıyasıya rekabet çok fazla oldu ve fiyatları iyice tabana çektiği için bu işten çok az kazanabiliyordu. Ender çıksa da bilimsel araştırma grupları çok daha iyi para veriyordu. Ve yine bazı karanlık tipler onlardan bile daha cömert olabiliyordu. Özellikle de yaz günlerinde işleri iyiden iyiye azalıyordu. Dolayısıyla yalnızca yolcu koltuğunda oturması karşılığında ödenecek 20 dolar onun için kaçırılmayacak bir fırsattı. Şah'ın arabayı böylesine hızlı sürmesinin bir yararı da hedefi bekleyenin yarısı kadar bir sürede varacak olmasıydı. Gerçi Atoalpa zamanından erken varmanın sakıncalı olabileceğinin farkındaydı. Müşterisi zaten planlanana göre bir gün erken gelmişti. Gerçi ona bunun sorun olmadığı belirtilmişti ama Atoalpa Şah'a üzerine gidilmemesi gereken tehlikeli bir kişilik olarak görüyordu. Ve bu da onun yaptıkları cehennemi hızdan da fazla geriyordu. Cipte modern teknolojiyi çağrıştıran tek araç olan torpidodaki GPS aygıtına kısaca göz atan Şah, BM kazı alanının kamp yerine çok yaklaşmış olduklarını görebiliyordu. Ayağını gazdan çekip hafifçe ilerlemesiyle Atahualpa'nın gevşediğini görünce ister istemez güldü. Yaşlı İnka büyük olasılıkla hiç bu kadar hızlı araba kullanmamıştı. Bir de halo atlayışını denesen dostum diye düşündü. O zaman hızın ne demek olduğunu anlarsın. Issız ve yalnız tepe millerce uzaktan bile görünebiliyordu. Ama artık yaklaştıkça tepenin yayla benzeri zirvesindeki düzlüğe yerleştirilmiş beyaz üzerlerinde un arması bulunan çadırları seçebiliyordu. Şah nasıl böylesine büyük bir operasyonu yağmalamaya kalkacak kadar cüretkar olunabileceğini düşünmüyordu bile. Tabii en yakın köyün arabayla yaklaşık bir saatlik mesafede olması ve yardım gelmesinin çok gecikebileceğini de düşünmek gerekiyordu. Ama Nazca'dan çıkarılan tarihi eserler olsa olsa ne kadar değerli olabilirdi ki? Şah eğer Pierce'in sağduyusuna güvenmese hiçbir şekilde zaten çok kısıtlı olan boş zamanını burada bu hiçliğin ortasında geçirmeyi kabul etmezdi. Tatil denince ilk akla gelen motosikletiyle ülküyü baştan başa dolaşmak, zaman zaman sızana kadar içmek ve romantik kısa süreli bir flört oluyordu. Kurak, kızgın bir çölde grup hasta tarihçiyi korumaksa kesinlikle tatilde yapılacaklar listesinde yer almıyordu. Yine de çok uzun süredir göremediği arkadaşının özlemi onun yola bir gün erken çıkmasını bile sağlamıştı. Eğer kız kardeşi o kazada ölmemiş olsa bu iki arkadaşın yeniden buluşmaları değil bir aile toplantısı olabilirdi. Şah kendisinden önce aynı yoldan geçmiş olan araçların tekerlek izlerini takip ederek dik tepeye çıkarken cipin hızını giderek düştü. Pierce yeni kültür mirasını koruma protokolü çevresinde bu alanla ilgili çevre kurallarını üzerine basa basa belirtmişti. Listenin başındaysa minimum insan etkisi geliyordu. Bu teker izinin mümkün olduğu en az düzeyde bırakılması anlamı taşıyordu. Platoda enine boyuna kesilen çapraz çizgilerden bir kısmının modern araçlara ait olduğu ve çoğu kez orijinal jeoglifleri kestiği bir gerçekti. Bunlardan bir kısmı jeogliflerin keşfinden önce olmuştu ama daha sonrasına ait olanların sayısı da hiç küçümsenemeyecek düzeydeydi. Birkaç çadırın arkasından geçip kampa ait diğer araçların durduğu park yerinden oldukça uzağa kampın merkezine park etti. Onu karşılayıp selam veren olmadığı gibi burada ne aradığını soran da olmadı. Şah en ufak bir güvenlik önlemi bile yok diye düşündü. Motoru susturdu ve çevreyi dinledi. Hiçbir şey. Ne insan, ne rüzgar, ne yaşam. Kamp alanı ayın yüzeyi kadar sakin ve sessizdi. Şah cipten aşağı atladı, sırt çantasının fermuarını açtı ve 45 kalibre Sig Sauer P220 tabancasını çıkardı. Bu silahı Perio buradaki 3 Birleşik Devletler radar istasyonundan birine yaptığı askeri uçuşla gelmesi sayesinde gizlice sokmayı başarmıştı. Gerçi bu uçuş yüzünden yolculuk rotası alt üst olmuş, kulağının tersten göstermesi gerekmişti. Ama buna değmişti. Eğer silahlı yağmacılarla bir çatışmaya girecekse boş elle onları geri püskürtemeyeceğini açıktı. Gerçi tabanca yalnız 7 mermi alıyordu ama olağanüstü bir durdurma etkisine sahipti. Eğer hedefi 7 atıştan sonra hala ayaktaysa bu durumda seçilebilecek en iyi silah ancak bir tahta kazık ya da takdis edilmiş su olabilirdi. Şah şarjörü çıkarıp tabancayı doldurdu. Atahualpa eliyle geride kalmasını işaret etti. Adam gözlerini büyük kalibreli silahtan ayıramıyordu. Başını heyecanla sallayarak söyleneni onayladı. Boş kamp alanı adamı korkutmuştu. Tüm tüyleri diken diken olmuştu. Korkuyla titriyordu. Çölde yardımın asla zamanında gelmediğini bilecek kadar çok vurulmuş adam görmüştü. Şah belirli bir rota çizerek küçük kamp yerinde ilerledi. Çadırların içlerine baktı. Arabaları araştırdı ve herhangi bir çatışma izi aradı. Ama hiçbir şey bulamadı. O sırada kulağına uzaklardan bir mırıltı çalındı. Aniden dönüp mırıltının kaynağını araştırdıysa da tek gördüğü Atahualpa'nın dehşet dolu bakışları oldu. Şah kulağını işaret ederek duyduğu sesin ne olduğunu sordu. Atahualpa başını eğerek etrafı kulak kesildi. Başını salladı. Hayır, hiçbir şey duyamıyordu. Sonra yeniden dinledi. Başını salladı ve koltuğunu daha da aşağı kaydı. Ses insan sesini andırıyordu. Ama sanki kumun altında gömülmüş bir insandan geliyordu. Atahualpa birden koltuğuna doğrularak tepenin diğer yamacını, geldikleri yönün tam tersini işaret etti. Adamın kulakları iyiydi. Şah hemen oradaki bir pikabı siper alarak tepenin diğer yönüne doğru ilerledi. Halen ortalarda kimse görünmüyordu ama ses giderek artıyordu. Bu sesin bir grup insandan geldiği kesindi. Peki acı mı çekiyorlardı? Seslerden bazıları çok yüksek tondaydı. Cırtlak, hatta istirik çığlıklardı bunlar. Pikabın öteki tarafına geçip tepenin diğer yamacına atladı. Silahı hala ateş etmeye hazır bir halde elindeydi. O anda namlunun ucunda şişman, perolu bir kadının gözleri belirdi. O, no diyoruz, no disparen. Şah hemen silahını indirdi. 20'nin üzerinde adam tepenin yamacına toplanmış aşağı bakıyordu. Kadının bağırmasıyla birlikte araçlarından birkaçları başını çevirip arkaya baktı. Ama Şah bu arada tabancasını arkasına pantolon kemerinin içine sokmuştu bile. İspanyolca Lo siento diyerek özür diledi. Delta ajanlarından çok sayıda lisan bilmedikleri istenirdi. Dünyanın en çok konuşulan dördüncü dili olan İspanyolcayı bilmek de bu açıdan çok önemli sayılabilirdi. Şah ayrıca Arapça ve Çince de konuşabiliyordu. Paniğe kapılan kadın yanıt vermedi. Şah yumuşakça kadının omuzlarından tutarak gülümsedi. Lütfen dedi. Yeniden İngilizce dönerek. Doktor Pierce nerede? Adam Jack Sigler. Onun arkadaşıyım. Beni bekliyordu. Jack Sigler. Kadın başını salladı. Gözlerinden anladığı belli oluyordu. Parmağıyla yamaçta oturan kalabalığın ötesine tepenin eteğini işaret etti. Ejderhanın başı. Şah ilk anda kadının başına güneş geçmiş olabileceğini düşündüyse de kadının titreyen işaret parmağıyla gösterdiği noktaya işçilerin ötesine bakınca ejderhayı gördü. Yalnızca baş kısmı da olsa kuma kazınarak çizilmiş dev resim dehşet vericiydi. Uzaktaysa yaratığın dolgun gövdesi ve keskin, sivri uçlu ayak parmakları seçiliyordu. Gövdeden her biri farklı bir açıyla ayrılan 9 boyun vardı. Her bir yanda 4, bir de ortada tam 9 boyun. Bu haliyle boyunlar vazoya özenle yerleştirilmiş çiçekleri andırıyorlardı. Uzun boylar sonuçta 90 derecelik dik açılar oluşturuyor ve her biri yılan başına dönüşüyordu. Ortadaki boyun doğruca tepeye yönelmişti ve ucunda büyük, bombeli bir kaya parçası vardı. Kalabalığın asıl dikkatini çeken de buydu işte. Kayanın etrafında toprak yığınları vardı. Taşın altına doğru uzun bir tünel açılmıştı. Tünelin giriş karanlık olmasına rağmen içeride ışık kıpırtıları görülüyordu. Pierce, ejderhanın başının altında dünyanın dört bir yanından yağmacıların kazı alanını talan etmeye geleceklerini düşündüğü tarihi eseri arıyordu. Şah kadına ''Gracias'' dedi. Kadın hızla arkasını dönüp bir şeyler mırıldanarak uzaklaştı. Şah orada bekleşen işçileri ürkütmemeye çalışarak tepeden aşağı indi. Yine de kendisine yönelen bakışlar gözünden kaçmadı. Arkasından yükselen öfkeli mırıltılar kulağına çalındı. Yerli ve yabancılar işçilerin tozlu işçi giysileri yanında kendisinin ne denli farklı göründüğünün farkındaydı. Siyah saçları dağılmış ve dik halleriyle Hugh Jackman'ın Wolverine rolündeki dağınık saçlarını andırıyordu. Siyah kargo pantolonu ve dar siyah Elvis tişörtüyle arkeolojik kazı alanları için hiç de uygun bir top olmadığı açıktı. Arkasında giderek artan mırıldanmaları aldırmadan elinden geldiğince rahat ve neşeli bir sesle Pierce'e seslendi. ''Hey George, orada mısın?'' Şah tünelin girişinde durarak tünelin ağzında düşecekmiş gibi duran kayanın üzerindeki tuhaf yazıtı inceledi. Sonra başını tünelin içine doğru eğerek yeniden seslendi. Merhaba, hey orada kimse... O anda birden delikten başını çıkaran Pierce'le bakışları neredeyse çarpışıyordu. Şah geriye doğru sıçradı. Gerçekten korkmuştu. Pierce gülerek, "Siz askerlerin bu kadar kolay korkacağınızı hiç düşünmemiştim." dediyse de bu gülümseme Şah'la bir şekilde tuhaf, hatta zorlama göründü. Pierce'i tedirgin eden bir şey vardı. Neşeyle, "Şimdiye kadar birçok karanlık çukura baktım ve bir sürü korkunç şey gördüm. Ama senin iğrenç görüntün hepsini solladı." diyen Şah, esprili havayı sürdürmek niyetindeydi. Ancak Pierce'in yüzünde donup kalan gülümsemeyi fark edince kazı alanındaki havanın gerçekten üzerinde durduğu taş kadar ağır olduğunu hissetti. Pierce eliyle içeri girmesini işaret etti. Bundan daha korkunç bir şey görmediğini garanti edebilirim. Pierce yeniden tünelde kayboldu. Biz de birkaç dakika önce girdik. Şah seyircilere son bir kez baktığında tuhaf bir huzursuzluk hissetti. Taşın altında her ne varsa çok uzun zamandır ölü olduğu kesindi. Ölüler onu asla tedirgin etmezdi. Asıl güvenemediği dışarıdaki canlı insanlardı. Kalabalığa baktı. Tek görebildiği ilgili ve içten bakışlardı. Tepenin üzerinde Atahualpa'nın onları izlediğini görebiliyordu. Şah ona el salladı. Adam buna isteksizce karşılık verdikten sonra arkasını döndü ve kayboldu. Şah sırıtarak, "Herhalde halen benim şoförlüğümün şokumu yaşıyor," diye düşündü. Tünelde yarım metre kadar süründükten sonra zayıf pilli bir lambanın aydınlattığı küçük odaya girdi. Gözleri loş ışığa uyum sağlarken çevresindeki sahne Polaroid bir fotoğraf gibi yavaş yavaş şekillendi. Göz bebekleri büyürken ağzı şaşkınlıkla açıldı. Ne? Ne? Onlara ne olmuş? 6. Nazca, Peru. Karanlığın içinde göze batan çarpık kol bacaklar ve yamru yumru yüzler Şah'ın en dehşet verici, en iğrenç korku filminde bile görmediği kadar korkunç ve ürkütücüydü. Üstelik buradaki cesetler Hollywood'un en hasta zihinlerinin bile hayal edemeyeceği kadar dehşet verici olmanın da ötesinde fazlasıyla gerçektiler. Göz çukurları çökmüştü ama boş değildi. Her bir göz çukurunda koyu kahverengi aşınmış deriyi andıran, gergin deriyle çevrelenmiş kirli, beyaz, kuru bir küreye dönmüş göz bebekleri vardı. Bazı noktalarda yılların yıprattığı deri parçalanmış, çene kemikleri, kaburgalar ya da leğen kemikleri ortaya çıkmıştı. Kuruyan giysilerden kalanlar paçavraları halinde yere cesetlerin çevresine yığılmıştı. Doğal iplikler çok uzun bir süre önce çürümüş ve dağılmıştı. Şah gözlerini yaklaşık 3 metre çapında, 2 metre yüksekliğindeki küçük odanın içine dağılmış 20'nin üzerindeki cesetten uzaklaştırmaya çalıştı. Pierce odanın ortasında duruyordu. Yanında Şah'ın Pierce'in elektronik postayla gönderdiği fotoğraflardan tanıdığı yaşlıca bir kadın vardı. Molly McCabe. George. Bu Şah ne diyeceğini bilemiyordu. Çok rahatsız edici diye Şah'ın cümlesini tamamlayan McCabe elini uzattı. Molly McCabe. Kesinlikle Şah kendisine uzatılan eli sıktı. Jeksikler. Soruna gelirsek biz de burada ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Şah bakışlarını yeniden etrafa dağılmış cesetlerde gezdirdi ve onları dikkatli inceledi. Burada uzun yıllar önce korkunç bir şey olmuştu. George, gördüklerimden çıkarabildiğim kadarıyla dedi. Bu adamlar canlı canlı gömülmüşler. Şah mumyalaşmış kadavralardan birinin yanında diz çöktü ve hiçbir şeye değmemeye özellikle dikkat ederek cesedi inceledi. Böyle su kaybından kurumuşlar. George aşırı derecedeki kuru ve sıcak hava kurutmuş onları dedi ve öldükleri günden bu yana oldukları yerde kusursuz bir şekilde korunmuşlar. Şah öne doğru eğildi. Ön tarafı ezilmiş, mumyalaşmış kafa taslarından birini inceledi. Onların canlı olarak gömüldüklerini nasıl anladın? George sayısız koyu renkli çizginin kesiştiği loş tavanı işaret etti. Kan dedi. Şah koyu renkli çizgileri işaret ederek buradan çıkmaya çalışmışlar. Mekkep çevredeki duvarlarda tırnak izleriyle doluydu diye ekledi. Yine de sanırım kaya girişleri kapadıktan sonra ölmeleri çok uzun sürmemiş. Şah bazıları daha önce ölmüş olmalı dedi. Mekke'ye bir şaşkınlık içinde baktı. Bunu nereden anladın? Şah gülümseyerek cesetlerden üçünü işaret etti. Kafa tasları parçalanmış. Her üçünün de ya buraya gömülmeden önce kafalarına bir darbe aldılar ya da diye soran George parmağı parçalanmış kafa taslarından birinin sivri tırtıklı kenarında gezdirdi. Şah ayağa kalktı ve lambayı George'dan aldı. Işığı kafatası parçalanmış adamlardan birinin başının üst kısmına taş tavana tuttu. Tam o noktada tavandaki tırmık iziyle yaklaşık aynı renkli bir leke vardı. ya da diye cümlesini tamamladı. Kaya üzerlerine gelmiş. Bu durumda ağır hareket eden, geride kalan çabuk ölmüş diyebiliriz. Anlaşılan şanslı olan onlarmış. McCabe kollarını kenetledi. Burada güvenlik amaçlı bulunduğunu biliyorum. Ama onlara ilişkin fikir yürütmeni sağlayan deneyimin ne olduğunu bilmiyorum. Ölü insanlar arasında çokça vakit geçirmek, çok sayıda ölü görmek. Şah, McCabe'in merakını böylece gidermiş oldu. Dolayısıyla birinin nasıl öldüğünü saptamak bende bir tür alışkanlık oldu. Pierce, Şah'ın açıklamasını duymazdan gelerek, "Bu olanaksız," dedi. Bu koya tonlarca ağırlıkta. Tabii eğer kaşlarını çatarak arkasını döndü. Derin düşüncelere dalmıştı. McCabe Şah'a dönerek, "Neyse," dedi. Sesinden güven uyandırmaya çalıştığı anlaşılıyordu. Dehşet verici olay yerleriyle ilgili deneyimlerin göz önüne alındığında sanırım silahlı herhangi bir korumadan çok daha yararlı olabileceksin. Şah lambayı yeniden Pierce'in yüzünü görebileceği şekilde aşağı indirdi. Hazır bundan söz etmişken neden güvenliğe gerek duydunuz ki? Bu ceset yanı için mi? Bunların tarihi eser yağmacıları için pek değer ifade edeceğini sanmam. Burada bu çukurda ne bulacağınızı sanıyordunuz? Pierce birden düşüncelerinden uyandı ve Şah'ın gözlerine baktı. Sanmak yanlış ifade, biliyordum. Kenara çekilerek Şah küçük tünelden oraya girdiğinde McCabe'le birlikte incelemekte olduğu şeyin ortaya çıkmasını sağladı. Bu odanın ortasında yerde duran büyük gri bir taştı. Şah taşa kayıtsız bir ifadeyle baktı. Pierce yakından bak diye üsteledi. Şah eğilerek taşın yüzeyini inceledi. Betonu andırıyordu ama sanki pul puldu. Sanki bir tür kumaşmışçasına belli belirsiz çapraz kesişen dokuyu algıladı. Sonra aynen bir hayvan başı gibi kenarı geniş, diğeri arkaya doğru giderek incelen sivri şeklini fark etti. Ve hayal gücünün çalışmaya başlamasıyla ayrıntılar canlanmaya başladı. Dar kenarda bir hayvanın uzun burnunu andıran bir kabarıklık vardı. Üst kısmın ortalarında ise gözü andıran bir çift tümsek. Geriye çekildi ve taşa bir bütün olarak baktı. Kafatasına benziyor. Sanki dev bir yılanın başı. McCabe yarım metreden uzun bir yılan paşı mı diye sordu. Şah Pierce'e bakarak omuz silkti. Tarih öncesi devre ait bir yılan türü olamaz mı? Pierce çok daha tehlikeli bir tür diye yanıtladı bu soruyu. Şah tam yanıt vereceği anda tülin girişinden duyulan ayırt edilemeyen ancak yüksek tondaki konuşma sesleri nedeniyle sustu. Yerliler huzursuzlanmaya başladılar diyen McCabe Pierce'e döndü. Dostuna teorini bu nesneyi buradan çıkardıktan sonra detaylı olarak anlatırsın. Ben dışarı ekibi sakinleştirmeye gidiyorum. Pierce tünele doğru baktı ama tek görebildiği mavi gökyüzüydü. Herhalde ne bulduğumuzu öğrenmek istiyorlar. McCabe tünelin ucunda durdu, çevreye yayılmış cesetleri umursamayarak gülümsemeye çalıştı. Sizin iki güçlü, kuvvetli erkek olarak bunu halledeceğinizi sanıyorum. George, evet bununla biz ilgileniriz dedi. Şah taştan başa doğru bir adım atarken başıyla onayladı. Daha önce de kan, kurşun ve etle iç içe çok sahneyi yakından canlı canlı yaşamıştı. Bu tür bir vahşet, böylesine bir zalimlik, bunca uzun bir zaman önce yaşanmış olsa bile onu bir şekilde rahatsız ediyordu. Hep insanoğlunun geçmişte bir tarihte bile olsa barış içinde yaşadığını olmuştu. Ama burada gördükleri de gösteriyordu ki insanoğlu hayallerin bile alamayacağı kadar acımasız ve korkunç olabiliyordu. Bu gördüklerinden dolayı gözlerine uyku girmeyecek falan değildi. Ama ölüme karşı bu denli kayıtsız olmak da onu çok rahatsız ediyordu. Pierce omzun üzerinden boş bir çuval alarak tarihi eserini tam önünde açtı. Eğer bir ucunu havaya kaldırırsan çuvala geçirebilirim. Şah başı kaldırdı. Göründüğünden biraz daha ağırdı. Şah zorlanarak homurdandı. Pierce torbayı başın üzerine geçirdi. Neslin yaklaşık üçte ikisi çuvala girmişti. Şah başı yeniden zemine bıraktı. Bu kadar çalışmak bile büyük bir susuzluk hissetmesine yetmişti. Yukarıdaki o dev çizimi tamamlayanların bunu ne kadar zamanda ve nasıl bir enerjiyle yapabildiklerini aklı almıyordu. Burada gölgede bile hava öylesine sıcak ve kuruydu ki insanı göz açıp kapayana dek kuru üzüme çevirebilirdi. Pierce torbanın bağlarından tutarak nesneyi tünele doğru yükledi. Artık bu ter hücresinden kurtulup soğuk bir bira içmenin zamanı geldi. O sırada sana bu küçük dostumuzla ilgili bildiklerimi anlatırım. Haydi ben çekeyim, sen de it. George ardında çuvalı sürükleyerek iyice eğildi ve tünele girdi. Şah lambayı arkada bırakıp el ve ayakları üzerinde sürünerek tünele girdi. Bir yandan da elleriyle çuvalı itiyordu. Bu lanet olası ağır pisliği tünelin dışına çıkardıktan sonra dönüp lambayı alacaktı. Pierce'in tünelin dışına çıkmasıyla birlikte içeri dolan güneş ışığı bir anda gözünü kamaştırdı. Gücünü toplayıp son bir hamle ile nesneyi tünelden dışarı itti ve hemen ardından kendisi de tünelden çıktı. Ama çıktığı anda da Fiers'in yüzündeki o karamsar, dehşet dolu ifadeyi gördü. Daha önce de çok gördüğü bir ifadeydi bu. Vurulmadan hemen önce düşmanlarının yüzünde beliren ifadeyi. Şah Pierce'in bakışlarını izleyerek etrafına bakındı ve birden kendini yalnızca tanıtım filminde tanıdığı 3 namlulu bir silahın bir Metal Storm VL karşısında buldu. Tabancanın elektronik ateşli sistemi hareketli parça gerektirmiyor, şarjör ya da fişek bağı kullanmıyordu. Mermiler doğrudan namlunun içinde yalnızca ateşleyici sürücüye ayrılmış olarak yerleştiriyordu. 3 namludan daha fazla namluya sahip bazı Metal Storm silahlarda dakikada 1 milyon atışlık bir hıza ulaşabiliyordu. Bu savaş teknolojisinin gelecekteki silahlarından biri olarak tasarlanmıştı ve Şah bunların üretimine başlanmış olduğunu bile duymamıştı. Bu silahla ilgili olarak son duyduğu Avustralya'da henüz araştırma ve geliştirme evresinde olduğuydu. Ama bu onu o an için hiç de rahatlatmıyordu. Tek bildiği şu anda kafasına yönelmiş olan silahın namlusundan aynı anda en ufak bir geri tepme bile olmadan bir saniyeden çok daha kısa bir sürede 3 merminin bir anda fırlayabileceğiydi. Böylece bir durumda kafasının parçasını bile kalmayacaktı. Aslında bunun için tek mermi bile yeterliydi. Diğer ikisi sadece tuzu biberi olacaktı.